Değerli izleyicilerim, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'ın izniyle Kur'an ve İslam programımızın kavramlar serisine devam ediyoruz. Bu sohbet inşallah 123. sohbetimiz olacak. Bildiğiniz gibi alfabetik olarak gidiyoruz. Bu defa Nemil Vadisi ve Nemil Vadisi halkı konusunu işleyeceğiz inşallah. Kur'an'ımızın Neml suresi var biliyorsunuz. Orada Neml suresinde 15. ayetten 19. ayete kadar olan bölümde Süleyman peygamber ve Neml vadisinden bahsedilir. Ve bu Neml vadisi de orada geçer. Kur'an'ımız hak kitap ve hak olarak indirilmiş. Kur'an'ımızda masal, hikaye, mitoloji vesaire bir şey yok. Ama Kur'an'ımızdaki bazı sözcükler yanlış çeviriler nedeniyle Kur'an'ımız birçok mitolojik olayları da sanki barındırır gibi. O yönden biz de Kur'an'ımızdaki bu noktaları temizlemeye gayret ediyoruz. Bunu da yaparken gerçekten Arap dilinin özelliklerini dikkate alıyoruz. Kadim Arapçayı dikkate alıyoruz. Tefsircilere değil, Arap diline itibar ediyoruz. Neden diyecek olursanız, Allah bu Kur'an'ı Arabiyen indirdiğini ifade eder. Yani Arap dili kurallarına ve Arap dili edebiyatına göre indirdiğini beyan eder. Biz de bu esaslar çerçevesinde Kur'an'ı işliyoruz biliyorsunuz. Ben bu Nemil Vadisi ile ilgili o paragrafı Nemil suresinden takdim ediyorum. Ve andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bilgi verdik. O ikisi de tüm övgüler bizi mümin kullarının bir çoğuna fazlalıklı kılan Allah'adır dediler. Evet, burada görüyoruz ki hem Davut peygamber hem Süleyman peygamber çok bilgili insanlarmış. Çok bilgili olduklarından dolayı da tüm övgülerin sadece evet kendilerini fazlalıklı kılan Allah'a ait olduğunu da itiraf etmekte ve bildirmekte. Ve Süleyman Davud'a varis oldu. Evet. Ve Süleyman, dikkat edelim şimdi. Ey insanlar, bize kuşların mantığı, kuşların dili değil, mantıka tayır diye ifade edilir. Dikkat edelim. Yani seslerinden, davranışlarından anlam çıkarma öğretildi. Ve bize her şeyden verildi dedi. Doğrusu bu apaçık bir armağandır. Armağan Allah'ın ifadesi bu. Ve yerli ve yabancılardan ve kuşlardan oluşturulan orduları Süleyman için bir araya getirildi. Sonra onlar düzenli olarak sevk edilirler. Sonunda Karınca Vadisi'ne geldikleri zaman, evet işte burada geçer, Vadi Nemil. Nemil Vadisi'ne geldikleri zaman, bir karınca, ey karıncalar, evlerinize girin. Süleyman ve orduları bilinçsizce sizi kırıp geçirmesin dedi. Sonra da Süleyman dişi karıncanın sözünden, kararından dolayı gülerek tebessüm etti ve Rabbim bana anne babama lütfettiğin nimetlerin karşılığını ödememi, hoşnut olacağın salih işleri işlememi gönlüme getir ve rahmetinle beni salih kulların içine kat dedi. İşte burada geçen Karınca, Demir Sözü ve Demir Vadisi sözcükleri. Üzerinde duracağımız mesele bu. Şimdi, karınca ne demek? Önce sözcük anlamından demir sözcüğünü bir anlayayım, anlatalım, anlayalım. Şimdi bu sözcüğe genel olarak dil bilimcilerin araştırmalarına göre Nemil adının verilmesi, geliş gidişte çokça hareket edip az durakladıklarından, hafif yürümelerinden, toplayıcı olduklarından bu isim vermiş. Yani nemle sözcüğü, geliş gidişi çok, hareket çok, az duraklama, hafif yürüme ve toplayıcılık esasları. Nemlerin karınca diye çevirdiğimiz sözcüğün, nemli sözcüğünün öz anlamı bu. Şimdi bu olduğuna göre bir de hani karınca vadisi diye çevrilen bir sözcük var. Vadi nemil. Şimdi ister istemez bu bir vadi, coğrafi olarak bir vadi. Bu vadi yani hani şöyle bir şey vardır. Hani Türkiye'nin de değişik yerlerinde coğrafi olarak ovalar, vadiler, dağlar belirli özellikleriyle anılırlar. Hani böyle şey yapalım. Burada da Karınca Vadisi. Yani dünyanın çeşitli yerlerinde benim gördüğüm birçok yani oranın özelliğiyle anılan vadi var. Ama herkesin bu anda bilişim çağında gördükleri yani Silikon Vadisi derler. Böyle Karadeniz'de olsun, Ege Denizi'nin Ege kıyılarında olsun, o bölgelerde, bu bölgelerde çok böyle bölgenin şeyle anılan vadiler var. Burada da Karınca Vadisi. Şimdi denir ki bu vadi ne vadisi? Efendim orada hani çok karınca çeşidi var. Çok karınca var. O vadide çok karınca yaşar. O nedenle de buraya Karınca Vadisi denmiştir, denir. Şimdi Arapçada da yani böyle hani biliyorsunuz yani Türkçemizde de daha doğrusu hani bazı kulüpler falan ne diyelim spor kulüpleri aslanla, kaplanla, kuşla isimleriyle de böyle anılırlar. Timsahla falan anılırlar. Bunların hepsinin onlara göre bir özelliğinden dolayı bu isim verilmiştir. Bunu da biliyoruz. Şimdi burada akledeceğiz, hadi düşüneceğiz. Karınca Vadisi. Karınca Vadisi dediğimiz zaman bunu coğrafi olarak Tacül Arus kitabı yerini şöyle ifade eder. Bu yer şimdi Askalan'la Cibren arasındaki bir vadidir der. Orayı anlatır. Bu anlatıma göre de anlaşılan olur ki bu bölgenin halkı hani bizim Göreme'de hani peribacaları falan var ya oyma evler taşları oymuş oralarda yaşıyorlar. Karınca gibi yani toprağı oyup orada ev yaptıklarından dolayı o yerleşim alanına da o bölgeye de Karınca Vadisi denmiş. Evet. Şimdi burada bir diğer özellik hani daha size anlatayım. Bu özellik Süleyman Peygamber'in bize mantıka tayır öğretildi dedi bize hani kuş dili değil de kuşların davranışları öğretildi der. Buradan babası Davut Peygamber daha hayatı yaşarken hani oralarda şöyle söyleyeyim kuşlardan yararlanmayı mesela güvercinden, doğandan yararlanmayı öğrenmiş olabilir avcılıkta. Hüt hüt kuşu vardır, ondan da su bulma şeyini öğrenmiş olabilir. İşte o kuşların özelliklerinden dolayı güvercinin postacılığı vesaire falan bunları öğrenmiş olabilir. Sadece kuşlar üzerinden gider. Böyle karıncalar, marıncalar falan filan diye şey yok. Yani Süleyman Peygamber karıncaların mantığını da bilmez, dilini de bilmez. Öyle bir şey yok. Ama burada hani biraz hani işin mitolojisine karşı kaçanlar, Süleyman Peygamber burada hani karınca deniyor ya, hani bir de kanatlı karıncalar vardır. Bazı yerlerde görürler. Yani benim bahçede bile vardır onlardan bazen. Evet. Efendim buradaki kastedilen de işte uçan karıncalar falan filan gibi işin zoraki teviline yani mısrağı çuvala sığdırmaya çalışan girişimlerdir yani böyle şey yapalım. Şimdi burada bir diğer noktada efendim bu olay var ya mucize. Süleyman Peygamber'e verilmiş bir mucize derler. Tamam, Süleyman Peygamber'e böyle bir mucizenin verildiğini varsayalım. Sayalım mı? Hadi sayalım. Peki ya karıncanın Süleyman'ın dilinden anlamasına ne diyelim? Karıncaya verilmiş bir mucize de o olacak değil mi? Halbuki ben sözüme başlarken Kur'an'da ne dedim? Kesinlikle Kur'an'da gerçek dışı hakka uymayan masalda yok, mitolojide yok. Bunları işte böyle yüzeysel tefsircilerin nakliyle getirecek olursak Kur'an'ımızda maalesef birçok masal, mitoloji vesairenin uydurulduğunu da böyle görüyoruz. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim. Süleyman Peygamber biliyorsunuz İsrail oğullarından gelme peygamber. Kitab-ı Mukaddes'te de buna ayrıntılı bir çok ayrıntılı bir şey yok ama Yahudi ansiklopedilerinde bazı konular var, bazı bilgiler var. Bizim Müslümanlar da özellikle tefsirciler de o konuyu buradan aldılar. Bu benzetmeleri oradan yakıştırdılar. Orada ne var? Mesela Yahudi ansiklopedinin 11. cildinin 440. sayfasından alıyorum bu bilgiyi. Süleyman karıncası bol vadiden geçerken karıncalardan birinin diğerine şöyle seslendiğini işitti. Yuvalarınıza giriniz. Yoksa Süleyman'ın orduları sizi çiğneyeceklerdir. O anda Süleyman karıncanın önünde büyüklük tasladı. Bunun üzerine karınca, siz de kim oluyorsunuz? Siz kimsiniz? Siz bir damla sudan meydana gelmiş mahluk diye sert bir karşılık verdi. Bunu duyan Süleyman bu durum karşısında çok utandı ve mahcup oldu. Şimdi demek ki bu Yahudi ansiklopedisindeki bu bilgi allanmış, kullanmış falan filan Müslümanların önüne de getirilmiş. Bizlere de böyle anlatılıp duruyor. Şimdi değerli dostlar, hani demin Nemil sözlüğünden hani bahsettik ya, bir de vadiden bahsettik ya, bir de Süleyman Peygamber'in bu noktada arka planda ne işler yaptığını da düşünmemiz lazım. Süleyman Peygamber'i Kur'an-ı Kerim'den incelediğimiz zaman öyle yani tabi Allah'a hizmet için can çok mülk istiyor, başkasına verilmemiş şu kadar olsun diyor, çok çok istiyor ama bunları saltanat sürmek için yapmıyor. Ne diyor? Allah'a hizmet için yapacağını söylüyor. Ha, ve bu sayede Süleyman Peygamber'in deniz ticaretiyle de ilgilendiği, deniz ticaretiyle ilgilendiğinden de hani gemilerini hani rüzgarda yani yelkenlilerde kullanılmak suretiyle sağa sola götürdüğü, Akdeniz'de ticaret yaptığı, özellikle de hani bakır getirip götürdüğü, madenler işlediği biliniyor. Ve bu maden vesaire işçiliğinde de yabancı işçileri de kullandığını biliyoruz, Kur'an'dan öğreniyoruz. Şimdi burada bir neye geldik? İki, hani bu Nemil Nemle Vadisi dediğimiz şey var ya, bunları Karınca Vadisi, Karınca Halkı olarak da ele almamak gerekir. Niye? Nemil sözcüğü İbranice'de, İbranice sözcükler biliyorsunuz Arapçaya da geçmiş bir sözcüktür. Ve bu Nemil sözcüğünün de hani yukarıda tarif ettiğim şöyle geliş gidişte çokça hareket edip az duraklamalarından, hafif yürümesinden, toplayıcılığından karıncaya denmiş ya, yine öyle bir halk burada. Nemil sözcüğünün İbranice'deki anlamı, bakın İbranice'deki anlamı liman demek. Ve biz bunu liman sözcüğünün, yani lemlemeler, liman anlamındaki lemel sözcüğün Arapçada karınlaştırın kenara bırakacak olursak, oradan gelme bir sözcük olarak ele alacak olursak, buradaki Nemil Vadisi'nin dediğimiz yerin liman vadisi. Limanın vadisi, limana giden vadi. Liman vadisi nerede? Liman Vadisi Tacul Arus'taki bahsedildiği gibi Cibren'le Askalan'ın arasında olması, yani bugünkü Suriye, Ürdün sınırlarının üstüne doğru olması söz konusu olmaz. Nereye gider? Akdeniz kenarına gider. Ve Akdeniz'in kenarında bugünkü Gazze'nin kuzeyinde Askalan diye de bir, yani ta eski tarihlerden beri var olan ve üzerlerine maden ocaklarının, maden kazan işleme fabrikalarının kalıntıları da bulunan bir Askalan diye bir yer var. Evet, demek ki oradan şimdi Kudüs'e doğru da gidildiği zaman Kudüs'ten, yani Süleyman Peygamber'in orada yaşadığı hükümet merkezinin orada olduğunu da düşünecek olursak, deniz ticaretine doğru gidip geldiğini ve oranın da, yani bunun Karınca Vadisi değil, Liman Vadisi olduğunu anlayabiliriz. Bu bir. Bir de burada Nemil Vadisi'ndeki halkın, bak bu iki karıncalaşma, karınca sözcüğüyle olmanın nedenini de bir başka şey daha alalım. Orada Nemletün diye, yani o vadinin idarecisinin, ki Süleyman Peygamber'in muhatap olduğu kişinin bir bayan olduğu açıkça. Evet, burada da hani diyor ki halka evinize girin. Hükümdarlar bir yerden gelip giderken diyor, oraları yakar, yıkar, halkını mahveder diyor. Onunla şey yapmayın diyor, onunla çatışmayalım diyor. Çok büyük bir siyaset hani ustası olduğunu da gösteriyor. Ha, ama bayan. Şimdi neden bayan noktasını da ele alacak olursak, burada bir başka şey daha var. Tarihe bakacak olursanız, Kitab-ı Mukaddes'e de bakacak olursanız, o bölgede İsrailoğullarıyla eski Filistinlilerin arasında savaşlarda 10 binlerin, 100 binlerin katledildiğini görürsünüz Kitab-ı Mukaddes'te. O zaman hatta oradaki anlatımlarda bazı kentlerde erkek diye irili ufaklı bir şey bırakmadıklarını da görürsünüz. Demek ki acizane bu kardeşinizin kanaatı, oradaki şeyin, yani nemlerin dişi olmasının sebebi, o kentin, o vadideki yaşayan halkın, öyle diyeyim, idarecisinin dişi olmasının nedeni, evet, daha önceki katliamlarda onlardan hiçbir erkek bırakılmamış, onlar da hep bayan kalmış o vadide, o yaşayan halkta hep bayanları kalmış. Öyle olduğu kanaatini de taşıyorum. Ama şunu da belirteyim. Bu benim verdiğim şu anda sadece ipucu mahiyetindedir. Yani Kur'an'ı doğru anlamamız noktasında, yani Müslüman kardeşlerimin bu konularda daha da ayrıcalıklı, daha da bir şey çalışmaları gayet uygun düşer kanaatindeyim. Evet, Nemil Vadisi, Karınca Vadisi. Evet, ne duydunuz bu defa? Liman Vadisi ve Liman Vadisi'nde yaşayan toplumlar. Şimdi buradan geçiyoruz yine alfabetik olarak bir başka sözcüğe. O da nesih sözcüğü, nesih. Bu da özellikle usulde, yani İslam dininde, Kur'an'da, tefsirde, yani çok, yani Kur'an'ı anlamada çok önemli bir ifade. Ne bu? Şimdi sözcük anlamı olarak bu. Bir şeyi iptal edip, izale edip, onun yerine başka bir şeyi koymak demektir. Şimdi bunun gelişi de güneş gölgeyi giderip gölgenin yerini tuttuğu vakit güneş gölgeyi nesetti derler. Bu sözcüğün hani istinsah, kopyalama, nüsha çıkarma, tenasuh gibi türevleri de var. Birinin yerine birinin gelmesi gibi şeyler gel. Şimdi bunu dini literatüre nasıl getirmişler biliyor musunuz? Şöyle şey yapmışlar. Bunda da iddiada Allah bazı ayetleri nesletmiş, ortadan kaldırmış. Onun yerine başka ayetler getirmiş, koymuş. Evet. Bunu da nereden çıkardılar onu söyleyeyim. Şimdi Bakara suresinin 106. ayeti var. Bir de Nahl suresinin 101. ayeti var. Bu nesih konuları oradan ele alındı. Bakara suresinin 106'da biz bir ayetten bir şeyi kaldırır veya söylettirmezsek ondan daha iyisini yahut benzerini getiririz. Sen Allah'ın şüphesiz her şeye en iyi güç yetiren olduğunu bilmedin mi? Bir. Ve biz ayet yerine başka bir ayet getirdiğimiz zaman Allah ne indirdiğini daha iyi bilen olmasına rağmen onlar sen ancak bir uydurucusun dediler. İşin doğrusu onların çoğu bilmiyorlar. Evet bu iki ayetten çıkar bu nesih konusu. Burada ne diyor? Nesih dedik. Bir şeyi iptal edip giderip onun yerine bir başkasını getirme. Bunu yani siyasette biraz anlayanlar bilir. Mesela hükümetler bir kanun çıkarır. 3 gün sonra bir bakarsın o kanunu iptal eder yerine yani bir kanun koyar. Böyle hani özellikle yapboz tahtası gibi bir onu yaparlar, bir onu bu oldu olmadı falan filan. Şimdi bunun Kur'an'a yöneltilmesi sanki Allah yani 3 gün sonra, 5 gün sonra, 1 sene sonra, 6 ay sonra ne olacağını bilmezmiş. Bu böyle olsun demiş. Ha, ondan sonra ondan vazgeçmiş, o ayeti kaldırmış, unutturmuş, sildirmiş. Onun yerine bir başka ayet getirmiş gibi bir anlayışı var. He. Şimdi bunu da şey yaptığımız zaman literatürde çok acayip şeyler. Yani ayetin ayetlenmesi, ayetin sünnetlenmesi vesaire falan o kadar çok acayip şeyler getirildi ki, sokuldu ki yani herkes hem Allah hakkında şüpheye hem de Kur'an hakkında şüphelere sevk edildi. Öyle şey mi olur? Allah geleceği bilmiyor muydu? Onun değiştireceğini hani bilmiyor muydu vesaire falan gibisine çok şeyler var. Bunun ötesinde Kur'an'da yani lafzı kaldırılmış, hükmü kalmış veyahut da topyekün hepsi gitmiş. Hatta Allah bir ayet yollamışmış, onu keçi yemiş falan filan gibi şeyler, bir hayli şeyler var. Bunların detayını girmeyeceğim tabii, onlar uzun şey. Buradaki konu edilen şey şu, eski şeriatlarda o bölgenin yani özellikle İsrailoğullarıyla ilgili özel hükümler vardı. Bunlar yöresel, bölgesel ve zamansal olarak onların kendine ait. Cenab-ı Hak onlara özgü, oradaki özel ve yöresel hükümleri kaldırdı. Ondan sonra Kur'an'ı indirdi. Ela inna senel kelam. Kelamların en güzelini Allah Kur'an'da bildirdi. Şimdi hep böyle. Şimdi bu ayetlere bir baktığımız zaman mesela ben size burada güzel örnekler vereyim. Mesela En'am suresinin 146. ayetine bakın. Ve biz Yahudilere bütün tırnakları, hayvanları haram kıldık. Sırtlarında yahut bağırsaklarında taşınan ya da kemiğe karışan yağlar dışında sığır ve koyunun yağlarını da onlara haram ettik. Bu saldırganlıkları yüzünden bizim onları cezalandırışımızdır ve biz elbette doğrularız. Şimdi evet Yahudilere Cenab-ı Hak bizatihi burada tırnaklı hayvanları haram kıldığını ifade ediyor. Ve onların yağları neden? Özellikle demek ki hani ne diyeceğiz? Hayvana ihtiyaçları vardı. Hayvanları azalmıştı. Bu katliamı önlesinler diye bu ayeti indirmiştir. Hani mesela şimdi ne var? Hükümetler belirli zamanlarda işte balık avlanmayı, ormanda avlanmayı, tavşan diyelim, keklik avlamayı, balık avlamayı belirli süre yasaklar yani. Öyle bir yasak Allah koymuş. Kime şey yapmış? Yahudilere ayetle demiş. Ha, bunu öğreniyoruz. Ali İmran 93'te Tevrat indirilmeden önce İsrail'in yani Yakup'un kendisine haram kıldığı dışında yiyeceklerinin hepsi İsrail olduğu için helal idi. De ki eğer bunu kimseler iseniz hemen Tevrat'ı getirip de onu okuyun. Şimdi burada yani Tevrat'ı indirilmeden önce Allah hükümleri getirmeden evvel bir de Yakup peygamberin hani kendi kendine ortaya attığı belirli yasaklar varmış. Haramlar varmış. Kim bilir? Şeker hastasıdır, tansiyon hastasıdır. Diyelim ki ben yağlı yemeyeceğim, şunu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim demiştir. Peygamberleri yemeyince onun arkasından gelenler de onları kendilerine haram etmiş. Onlar da yememişler yani. Bunlar var. Şimdi yine Nisa 160, 161'de sonra da Yahudileşen kimselerden olan haksız davranışlar, onların birçok kimseleri Allah yolundan alıkoymaları, yasaklandıkları halde riba almaları, yani emeksiz, hizmetsiz, risksiz kazanç sağlamaları ve insanların mallarını haksız yemeleri sebebiyle kendilerine helal kılınmış temiz şeyleri haram kıldık. Böyle yine İsrailoğullarından hani birçok şeyler onlara da yasaklanmış. Yine Maide suresinin 15-16'da ey kitap ehli kesinlikle kitaptan gizlemiş olduğunuz şeylerin çoğunu açığa koyan, çoğundan da vazgeçen bizim elçimiz size geldi diye bu ayetlerde de işte görüyoruz. Ayrıca Araf 156-157'de de bakın bunlara iyi dikkat edeceğiz. Öyle. Peygamberimiz vasıtasıyla İsrailoğullarına daha önce getirilmiş olan yasakların yukarıdaki ayetlerdeki bahsin serbestleştirildiğini görüyoruz. Cenab-ı Hak o yöresel, bölgesel ki ayetleri yani Musa'ya, Yakub'a indirdiği ayetleri ortadan kaldırmış. Yerine yeni şeriatta Peygamberimize yöresel olmayan, bölgesel olmayan evrensel ülkeleri getirmiş ki bu daha iyi ve daha da güzel. Yani bir de burada yani Bakara 106. ayette ki ifade de bir şey daha var. Bunu da şey yapayım, bunu da açıklayayım. O ifadede şunu da dikkate alabiliriz. Ayet dediğimiz zaman illaki Kur'an ayeti diye bir şey anlamayacağız. Gösterge yani Cenab-ı Hakk'ın evrendeki yaratılış düzeninde her gelen ayetin yani yeni göstergelerin eskisinden daha mükemmel olduğunu da şey yapabiliriz. Ama bu yaratım nerede? Yani buna nasıl diyeceğiz? Hani şimdi rekabet halindeki otomobil firmalarını düşünün. Evet, Son model arabalar bundan evvelki yani daha 3 sene evvelki 5 seneki arabalardan daha mükemmel, daha albenili oluyor. İşte Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu ayetler, evrendeki işaretler de böyle yenileri eskilerinden daha iyi. Yani buna da ne diyeceğiz şöyle diyeyim. Tabii ki Cenab-ı Hak insanı yani bu altı evre dediğimiz sürecin en güzelini içinde yaratmıştı ya. Demek ki o en güzelinde daha güzeli olmakta, yeni yeni daha güzel ayetler, daha mükemmel ayetler de, alametler de gelmekte. Şimdi onun için Kur'an'da yani böyle şeye bakacak olursak, Kur'an ayetlerine getirdiğimiz zaman bunu, Kur'an ayetleri de her zaman için indirilmiş, gösterilmiş, göstergelerin, ayetlerin en güzeli. Ama fark edebilirsek, inceleyebilirsek bu böyle. Şimdi mesela şöyle, hani bu peygamber döneminde de peygambere işte bu ayet getirse ya, mucizeye getirse ya falan, olağanüstü şeyleri ortaya koysa ya falan dedikleri zaman, evet Ankebut suresinin 50-51'inde bakın onlar ne cevap aldılar. Ve onlar ona, peygambere alametler, göstergeler indirilmeli değil miydi dediler. De ki, buna cevap olarak de ki, alametler, göstergeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise ancak apaçık bir uyarıcıyım. Kendilerine okunan kitabı şüphesiz bizim sana indirmiş olmamız onlara yetmedi mi? Bunda inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır. Evet, Kur'an'ı inceleyen herkes iyiden iyiye anlar ki, inanın Kur'an'ın içeriği var ya, yani bir atomun içeriğinin keşfinden daha mükemmel bir ayet. Ama bizler onu işte dediğim gibi yukarıda Süleyman konusunda da şey ettiğimiz gibi hep mitolojiyle. Halbuki Kur'an'da geleceği, geçmişi, insanlığın mutluluğunu, her şeyini halleden, insana dünyada cenneti yaşatacak ayetler, bilgiler ve belgeler mevcut. Onun için şöyle diyelim, Kur'an'ın içerisinde yani bizim hükümetlerin yapboz tahtası gibi çevirdikleri bu kanun olmadı, yeni bir kanun getireyim falan tarzında herhangi bir şeyi olmuş ayet yok. Silinmiş de yerine yenisi getirin, öyle bir şey yok. Ama eski şeriatları kaldırmış, yöresel olanları, bölgesel olanları, tarihsel olanları kaldırmış. Kur'an'la da evrensel olan ayetleri, ki o ayetlerinde en güzelini Cenab-ı Hak Kur'an'ımızda bizlere ikram etmiştir. Evet, bu sohbeti burada bitiriyoruz. İnşallah bundan sonra başka bir sohbette buluşmak üzere. Hoşça kalın.